Ayrım 27, Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer, sayfa 355. Bu sonuç Washington'da neşeli bir kutlama silsilesine yol açtı. Fakat Amerikalı liderlerin Afganistan'a olan ilgilerini kaybetmeye başlamaları uzun sürmedi. Ülkeyi iyi tanıyan bazı kişilerin öğütlerine karşın bunu yaptılar. Devlet Başkanı Necibullah, Birleşik Devletler'in ilgisini kesmesi durumunda Afganistan'ın terörizm için bir merkeze dönüştürüleceği konusunda aleni bir uyarı yaptı. Abdülhak, Afganistan'ın yabancı teröristler için hem eğitim sahası hem de cephane çöplüğü, aynı zamanda dünyanın en büyük afyon tarlası haline geleceği öngörüsünde bulundu. Yeni zafer kazanmış isyancıların ülkesine tayin olan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Peter Thompson, Washington'a yazdığı raporlarda Hak ile Tacik lider Ahmet Şah Mesud gibi laiklik taraftarı komutanların desteksiz bırakılması durumunda Pakistan'ın arka çıktığı kökten dincilerin onları ezeceğini yazdı. Özellikle de Birleşik Devletler'in ilgisini hepten Iraklı diktatör Saddam Hüseyin'e karşı açılan Körfez Savaşı'na yönelttiği 1991 senesinden sonra bu iddiaları kimse ciddiye almadı. Seneler sonra Milt Bearden, uzun vadede Nangarhar'ın geleceği gerçekten umurumuzda mıydı dedi. Afganistan'ın kırsal bir bölgesine gönderme yaparak, belki de hayır, sonuca bakacak olursa bilin bakalım cevap ne, değildi. Sovyetleri yenen Afgan savaş ağaları bu sefer Necibullah'ın hükümetine hedef aldılar. Necibullah hala Moskova'nın güçlü desteğine güveniyordu ve düşmanları da aralarında devamlı çekişme yaşamaktaydılar. Onları 3 seneden daha uzun bir süre boyunca başından savmayı başardı. Ancak Sovyetler Birliği çökünce kaybetti. 25 Nisan 1992'de Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış bir anlaşmayla istifasını vermeyi kabul etti. Savaş ağaları yeni bir hükümet kurdular ama bu şiddet ve nihayette iç savaş boyutuna ulaşan çekişmelerden dolayı kısa sürede çöktü. Bu savaşın en yıkıcı sonucu Kabil'in 1992-93 kışında hala Pakistan'ın en meşhur savaş ağası olan Hikmet Yar'ın aylar boyu süren bombardımanı neticesinde yok edilişiydi. İç savaş devam etmekteyken Pakistanlılar istemeye istemeye de olsa Hikmet Yar'ı asla Afganistan'ın lideri olarak dayatamayacakları sonucuna vardılar ve kazanma şansı daha yüksek olan yeni bir kuvvet oluşturmaya karar verdiler. Pakistan'daki binlerce dini okulda eğitim gören radikal Afgan mültecileri askere aldılar. Onlarla askeri birimler kurdular ve önderlerini eğitip silahlandırdılar. Bu askerlerin her birinin geçmişte din öğrencisi yani talebe olmasından dolayı hareketlerine Taliban adını verdiler. Hareket 1994 senesinin sonlarında Afganistan'da toprak ele geçirmeye başladığında etkileyici miktarlarda silaha sahip 20 bin askerden oluşuyordu. Suudi hükümeti ona milyonlarca dolar yolluyor, ne zaman daha fazla savaşçıya ihtiyacı olsa Pakistan bunları Suudi himayesindeki dini okullardan temin ediyordu. Taliban Birleşik Devletler'e de çok şey borçluydu. Militanlarından bazıları savaş sanatını 1980'lerde masrafları SİHA tarafından karşılanan kamplarda öğrenmişlerdi. Diğer birçoğu SİHA'nın o dönem teşvik ettiği kökten dincilik yanlısı iklimde radikalleşmişti. Sovyetlerin yenilmesinin ardından ya iç savaşta dövüşmüşler ya da Pakistan'daki dini okulların hoşgörüsüz medrese hayatında inzivaya çekilmişlerdi. Birkaç sene sonra kökten dinci bir milis olarak ortaya çıkışlarını Pakistanlılara olduğu kadar Amerikalılara da borçluydular. Pakistan ile Birleşik Devletler'in yardımları Taliban'ı iktidara getirmek için muhtemelen yeterli olurdu. Ancak çok güçlü başka bir koruyucusu daha vardı. Sudan'da birkaç sene geçirdikten sonra 1996 başlarında Usama Bin Laden yanında El-Kaide terör örgütünü de getirerek Afganistan'a döndü. Taliban'ın kendi inançlarına tamı tamına paralel bir hareket olduğunu görerek nihai zafer için yapılacak hücumu güçlendirmek üzere ona 3 milyon dolar verdi. 27 Eylül 1996'da Taliban kuvvetleri 4 dostunun, Suudi Arabistan, Pakistan, Birleşik Devletler ve Bin Laden itici gücüyle muzaffer bir şekilde Kabil'e girdi. Müfrezelerden biri eski başkan Necibullah'ın 4 sene önceki azledilişinden beri ikamet etmekte olduğu Birleşmiş Milletler yerleşkesini basarak onu ele geçirdi, hadım etti, astı ve cesedini halka açık bir meydanda sallanır halde bıraktı. Taliban militanları Kabil'i ele geçirir geçirmez başka fetih ordularınkinden son derece farklı bir yağmalamaya giriştiler. Tüm görsel tasvirleri kafirlik olarak gördüklerinden televizyonları parçaladılar. Fotoğraf makinelerini yok ettiler ve duvarlardaki fotoğrafları yırttılar. Aynı şekilde insanları şeytani buldukları müziği dinlemekten men etmek için tüm radyoları ve müzik setlerini yok ettiler. Alkolü, tütünü ve dans etmeyi yasakladılar ve uçurtma uçurmayı bile kanun dışı ilan ettiler. En ürperticisi ise kadınların evlerinin dışında çalışmamaları ya da okumamaları, halkın içine her çıktıklarında çağdaş dünyada o zamana dek görülmemiş katılıktaki burkalara bürünmeleri gerektiğini buyurarak akla gelebilecek her haklarını ellerinden almalarıydı. Aynı zamanda Taliban rejimi Bin Laden'i bağrına basarak Afganistan'da dünyanın dört bir yanından gelen militanların terör taktikleri öğrenebileceği kamplar kurmasına müsaade etti. Birbiriyle iyi uyuşmuşlardı. Taliban lideri Molla Muhammed Ömer, Afganistan'ı Sofu İslami rejim altına sokmak istiyordu. Bin Laden ise tüm Müslüman dünya için aynı ihtirası taşımaktaydı. İkisi de Batı'ya karşı kin doluydu. Kısa süre içinde Afganistan'ı beraber idare edip, onu dünyadaki en aktif terör üretim sahasına çevirir hale gelmişlerdi. Birleşik Devletler tüm bunlara rağmen Taliban'la iyi ilişkilerini muhafaza etmekteydi. Bölgede senelerce hizmet vermiş olan kıdemli İngiliz diplomatı Martin Evans'a göre, Amerikalılar Taliban idaresinin en başından beri belirleyici özelliği olan toplumsal ve hukuki ölçüsüzlüğüne karşı sadece sessiz değil, aynı zamanda kayıtsızlardı. Bunun sebebi aşikardı. Unocal adlı bir Amerikan petrol şirketi, Türkmenistan'ın zengin sahalarından hızla gelişen Pakistan'a, oradan da belki Hindistan'a doğal gaz taşımak için 2 trilyon dolar değerinde bir boru hattı inşa etmek istiyordu. Boru hattı Afganistan'dan geçmek durumundaydı ve Unocal bu nedenle Kabil'de ülkeyi yatıştıracak bir hükümet, yani herhangi bir hükümet görme arzusu içerisindeydi. Taliban'da dostluk peşinde olan Amerikalıların en göze çarpanı Clinton yönetiminde Dışişleri Bakanı danışmanlarından biri olan Robin Ruffell'di. İlgisi utanmaz bir biçimde ticariydi. 1996'da bir Kabil ziyaretinde Birleşik Devletler'in ticari çıkarlarına yardım etmeyi umduğunu söyledi ve Birleşik Devletler'in boru hattı projesinde Taliban'la uzlaşmaması halinde buradaki ekonomik fırsatların kaçırılacağı uyarısında bulundu. Çağımız Afgan savaşları üzerine esaslı bir çalışmanın yazarı olan Amerikalı gazeteci Steve Cole'e göre, Ruffell'in gerçekten ilgilendiği şey şirket anlaşmaları gibi görünmekteydi. Başka bir seçenek olmayınca Dışişleri Bakanlığı, Unocal'ın planlarını benimsemişti diye yazdı Cole. Amerika'nın Taliban'a toleransı alenen ve içinden çıkılmaz surette bir petrol şirketinin finansal hedefleriyle bağlantılıydı. Taliban'ın iktidara geldiği sırada Afganistan kendi içinde neredeyse 20 yıldır korkunç bir savaş yaşamaktaydı. Birçok Afgan ülkeye nihayet bir nebze huzur getireceklerini umarak aşırılıklarına rağmen Taliban'ı iyi karşıladı. Getirdiler de. Doğrusu bu uzuv kesme, dayak ve aleni idamlarla uygulanan mezarlık tarzı bir huzurdu. Ama Afganlar bir süreliğine Taliban'ın onları daha iyi bir geleceğe götürebileceğini sandılar. Birleşik Devletler ile diğer yerlerdeki feministler, Taliban'ın kadınlara muamelesini protesto ediyorlardı. Ama öfkeleri Afganistan'ı dünyanın siyasi gündemine oturtmak için yeterli değildi. Bunu yapan kişi ülkenin en meşhur misafiri Usame Bin Laden oldu. 7 Ağustos 1998'de Bin Laden'in kumandasındaki terör müfrezeleri, Kenya ile Tanzanya'daki Amerikan büyükelçiliklerini havaya uçurarak 200'ü aşkın insanın ölümüne sebep oldular. 2 hafta sonra Başkan Clinton, Afganistan'da Bin Laden'in yaşamakta olduğu sanılan bir kampın bombalanmasını emretti. 60'tan fazla Tomahawk füzesi kampa isabet etti. 2 düzine militanın ölmesine rağmen terör lideri aralarında değildi. O sıralarda Afganistan'ı yıllarca paramparça etmiş olan mücahit ordularının birkaçı yeniden bir araya gelmiş ve Taliban'a saldırmaya başlamıştı. Ülke 1980'lerde onu mahvetmekte büyük payı olan aşiret liderleri tarafından yeniden iç çekişmeye gömüldü. Hikmet Yar, Mesut, Özbek lider Abdülraşit Dostum ve Batı şehri Herat'tan gelme İsmail Han. Hepsi SİHA'nın onlara Sovyetlerle savaşmaları için 10 sene önce verdiği silahları kullanıyordu. Abdülhak Necibullah'ın istifasından sonra ülkeyi yönetmeye çalışıp başarısız olan Mücahit hükümetinde güvenlik bakanı olarak hizmet etmiş, ancak kısa sürede rejimden iğrenir hale gelerek işi bırakmıştı. Afganistan'da olup bitenlere derinden öfkelenen halk, ülkeyi terk etmeye karar verdi. 6 yıl boyunca Dubai'de bir ithalat ihracat şirketinde çalışarak sakin bir yaşam sürdü. 2001 yazında döndüğünde göbeklenmiş ve sakalı kırlaşmıştı. Taliban'ın iktidardan düşme ihtimali olduğunu görerek yeni rejimi şekillendirmeye katkıda bulunmak istemişti. Halkın planı Peştun kuvvetini yeniden düzenlemek ve onu Mesud'un Kuzey İttifakı ile birleştirmekti. Mesud'un saygınlığı şüpheliydi. Ancak o da halk gibi hem köktenciliği reddediyordu hem de gerçek bir desteğe sahipti. Onlarınki çok umut vaat eden bir ortaklıktı ve iktidar da bunun farkındaydı. Eylül başlarında iki El-Kaide casusu gazeteci numarası yaparak Mesud'un karargahına geldi. Birkaç gün bekledikten sonra nihayet isyancı liderle görüşmeye getirildiler. Kameraları aslında bir bombaydı ve Mesud'un söyleşi için oturmasından kısa bir süre sonra onu patlattılar. Mesud 15 dakika boyunca kan kaybettikten sonra öldü. İki gün sonra da El-Kaide teröristleri kaçırdıkları uçakları Pentagon'a ve New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne çarparak iç savaştan beri Amerikan topraklarına yönelik en kanlı saldırıyı gerçekleştirdiler. Neredeyse 3000 kişi hayatını kaybetti. Karşılığında Başkan George W. Bush gözlerini Afganistan'a dikti. Bush 11 Eylül saldırılarının üzerinden bir saat geçmişken Başkan Yardımcısı Dick Cheney'e bunu yapanların kim olduğunu öğreneceğiz ve canlarına okuyacağız dedi. Daha sonra Meksika Devlet Başkanı Vicente Fox'a Birleşik Devletler'in tüm düşmanlarının artık ölü ya da diri istendiğini söyledi. Yönetimindeki diğer kişiler de bu cüretkarlığı daha da renkli sözlerle tekrarladılar. CIA'nın terörle mücadele merkezinin şefi Coffer Black, saldırılardan iki gün sonra Bush'a, bozguna uğratacağız onları diye söz verdi. Onlarla işimiz bittiğinde göz çukurlarında sinekler dolaşıyor olacak. Beş başkanın tarihi önem taşıyan yanlış yargıları sadece 11 Eylül saldırılarının değil, aynı zamanda onların kaynağı olan dünya çapındaki terör ağının da temelini atmıştı. Jimmy Carter Afganistan'daki gizli siyah projesini başlattı. 1980'lerde Ronald Reagan burada Sovyetlerle savaşan Batı karşıtı yobazları silahlandırmak ve eğitmek için milyarlarca dolar harcadı. George H.W. Bush, İslam'ın en kutsal yerlerinin olduğu Suudi Arabistan'da daimi Amerikan askeri üsleri kurarak İslamcı radikalleri iyice sinirlendirdi. Bill Clinton seleflerinin kendisine miras bıraktığı tehlikenin boyutlarını kavrayamadı ve başkanlığı sırasında Birleşik Devletler tarafından 10 sene önce eğitilip silahlandırılmış olan gerillalar dönüşümlerini tamamlayarak terörist haline geldiler. George W. Bush yıkıcı saldırıların yakında olduğuna dair ikazları tekrar tekrar görmezden geldi. Bunların arasında 11 Eylül'den sadece 5 hafta önce istihbarat danışmanları tarafından yazılmış Bin Laden Birleşik Devletlere saldırmaya kararlı başlıklı bir muhtıra da bulunuyordu. Kendisinin ve seleflerinin körlüğünün sonucuyla yüzleşecek kişi olmak onun kaderiydi. Bush göreve dış dünyaya dair herhangi bir çağdaş Amerikan başkanından daha az bilgi ve ilgiye sahip vaziyette başladı. Birleşik Devletler dışında pek seyahat etmemiş, dünya tarihi üzerine geniş bir araştırma yapmamış, ciddi bir fikir yürütmemişti. Başkanlık kampanyası sırasında bir muhabir kendisine Taliban hakkındaki görüşlerini sorduğunda boş boş bakarak karşılık vermişti. "Kadınların baskı altında tutulmasından dolayı" diye ipucu verdi görüşmeci. Afganistan'da. "Ha, bir gruptan bahsediyorsunuz sandım" diye yanıtladı Bush. "Afganistan'daki Taliban, kesinlikle, baskıcı." Bush ile belli başlı danışmanları 15 Eylül 2001 Cumartesi sabahı Maryland'daki Camp David başkanlık evinde tam gün sürecek bir toplantı için bir araya geldiler. Sabah oturumunda Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve yardımcısı Paul Wolfowitz, Afganistan'a saldırmanın terör saldırılarına karşı fazla silik bir tepki olacağını ve Birleşik Devletler'in Irak'a odaklanması gerektiğini savundular. Diğerleri buna karşı çıktı. Öğlen arasında Washington Post muhabiri Bob Woodward'ın belirttiğine göre Bush Irak hakkında yeterince tartışma dinlediğini topluluğa belli etti. Öncelikle Afganistan'a konsantre olmak istiyordu. Amerikalıların Afganistan'da nasıl ve ne için savaşacağı hala muallaktaydı. Bush başta sadece Taliban'ın Molla Ömer'i liderlikten atmasını ve El-Kaide ile bağlarını kesmesini istiyordu. Bu Pakistan Devlet Başkanı General Pervez Musharraf'ın şevkle desteklediği seçenekti. Taliban'ı Pakistan yaratıp yetiştirmişti, onu kaybetmek istemiyordu. müşerref Taliban liderlerini Bin Laden'i Amerikalılara teslim etmeye ya da hiç olmazsa Afganistan'dan sınır dışı etmeye teşvik etti. Reddettiklerinde Pakistan'ın Taliban'a tüm desteğini kesti ve Birleşik Devletler'e Pakistan hava üslerinden Afganistan'a bombalama saldırıları başlatması için izin verdi. Politikalar ortamlarla uyumlu şekilde belirlenir dedi bu fikir değişikliği hakkında kendisine soru sorulduğunda. Ortam değişti, bizim de politikamız değişti. Bush, Eylül ortalarında Taliban rejimini yıkmak için Amerikan askeri kuvvetini kullanmaya karar vermişti. Fakat büyük miktarlarda asker yollamaya istekli değildi. Bunun yerine çift taraflı bir stratejiye onay verdi. Birleşik Devletler havadan savaşacak, kara savaşını Kuzey İttifakı'na yaptıracaktı. Afgan savaş ağaları taraf değiştirmeye olan yatkınlıklarıyla nam salmışlardır ve satın alınamasalar da kiralanabilecekleri sık sık söylenir. SİHA şimdi Kuzey İttifakı'nı kiralamayı arzu ediyordu. SİHA subaylarından oluşan 10 kişilik bir ekip 20 Eylül'de yanlarında Kuzey İttifakı komutanları için nakit 3 milyon dolarla Washington'dan yola koyuldu. Coffer Black ekip yola çıkmadan önce liderini ofisine çağırdı ve ona parayı iletmenin yanı sıra bir görevi daha olduğunu söyledi. ''Bin Laden'i haklayın dedi Black, bulun onu, başını bir kutuda getirmenizi istiyorum.'' ''Ciddi misiniz?'' diye sordu ajan inanamayarak. Kesinlikle diye yanıtladı Black. Onu götürüp başkana göstermek istiyorum. SİHA subayları Kabil'in kuzeyinde bir Kuzey İttifakı uçak pistine sağ salim indiler ve yakınlardaki bir köy evine götürüldüler. Gerilla komutanlarıyla ilk görüşmelerinde yarım milyon doları masaya deste deste dizdiler. Komutanlar etkilenmişti ve devamının olup olmadığını sordular. Çok daha fazlası vardı. SİHA sonraki iki ay içinde Kuzey İttifakı komutanlarına 10 milyon dolar, çeşitli başka savaş ağalarına ise 60 milyon dolar dağıttı. Amerikalıların hava savaşını başlatmaları 3 haftayı buldu. Askeri planlamacılar yıllar süren savaşla harabeye dönmüş bir ülkede vurabilecekleri hedefler bulmaya çabalıyorlardı. Düşürülebilecek ekip üyelerinin yardımına koşacak birimleri Afganistan'a konuşlandırmadan bombardıman uçaklarını göndermekte tereddüt ediyorlardı. Nihayet 7 Ekim pazar öğleden sonrası Bush, Beyaz Saray Anlaşma Odası'nda televizyon kamerasının karşısına çıktı ve sınırsız özgürlük operasyonunun yürürlükte olduğunu Amerikalılara bildirdi. Benim emrim üzerine Birleşik Devletler ordusu Afganistan'da El-Kaide terörist eğitim kamplarına ve Taliban rejiminin askeri donanımlarına karşı saldırıya geçmiştir. Hedefi itinayla seçilmiş bu eylemler, Afganistan'ın terör harekatları için üs olarak kullanımına engel olmak ve Taliban rejiminin askeri kabiliyetine saldırmak için tasarlanmıştır. Ben iki haftadan uzun bir süre önce Taliban liderlerine bir dizi net ve kesin talepte bulundum. Terörist eğitim kamplarını kapatın, El-Kaide örgütünün önderlerini teslim edin ve ülkenizde haksız olarak tutulan Amerikan vatandaşları dahil tüm yabancı yurttaşları geri gönderin. Bu taleplerin hiçbiri karşılanmadı ve şimdi Taliban bunun bedelini ödeyecek. Eğer Birleşik Devletler 1980'lerde 10 binlerce İslamcı radikali silahlandırıp eğitmemiş ve ardından bu radikaller teröriste dönüşmeye başladığında harekete geçmeyi ihmal etmemiş olsaydı, bu savaş ile onu tetikleyen terör saldırıları büyük ihtimalle hiç gerçekleşmeyecekti. Ancak Bush böyle inceliklerle ilgilenmiyordu. Bir defasında meşhur ayrıntılarla işim olmaz lafını etmişti ve sonraki birkaç hafta boyunca bu savaşı Amerikalılara, seleflerinin Filipinler'den Panama'ya birçok ülkeye yapılan müdahaleleri açıklarken kullandıkları mesihimsi sözlerle açıkladı. Birleşik Devletler'in iyi ile kötü arasında çok önemli bir mücadelenin içinde olduğunu ve Tanrı vergisi değerleri korumak, hürriyeti ve dünyada iyi ve adil olan ne varsa savunmak için savaştığını söyledi. Çeşitli zamanlarda Amerika'nın düşmanlarının özgürlüğümüzden dolayı bizden nefret ettiğini, hürriyet aşkımızdan dolayı bizden nefret ettiğini ve iyi olduğumuz için bizden nefret ettiğini öne sürdü. Afganistan'a hava saldırıları Bush'un söylevi yayımlanırken başladı. İlk posta Taliban'ın temel hava savunmalarını silip süpürdü ve basit askeri üslerini yok etti. Ancak bundan öte pek bir sonuç alamadı. Bombalanan yapıların çoğu günler hatta haftalar önce terk edilmişti. Bu arada Kuzey İttifakı ve Amerikalıların hizmetlerini satın aldığını sandığı diğer milislerin çarpışmaya isteksiz oldukları ortaya çıkmaktaydı. Bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Armitage günlerden beri duymakta olduğu soruları yeniden dinledi. Neyi bombalayacağız? Bombaladıktan sonra ne olacak? Bu bir SİHA mı yoksa Pentagon görevi mi? Ve sonunda bezginlikle karşılık verdi. Sanırım duymakta olduğum şey Tehriye, dedi arkadaşlarına. Çoğu bu kısaltmayı bilmeye yetecek kadar uzun zamandır ordudaydı. Tanınmayacak derecede içine edilmiş anlamına gelir. Dipnot. FUBAR, Fucked Up Beyond All Recognition. Çevirinin notu. Abdülhak askeri seferberliği Peşaver'deki üstünden ümitsizlikle izlemekteydi. Amerikalıların bu işte savaş ağalarını kullanmakla onları aşırı derecede güçlendirdiğinden ve bu çatışmalardan sonra savaş ağalarının Afganistan üzerindeki hakimiyetlerinin devam etmesinden endişe ediyordu. Sivil rejim için temelleri atma isteğiyle ana vatanına geri döndü. Taliban savaşçıları Hak'ın ufak ekibine dört bir yandan yaklaşırken Amerikalı arkadaşları telaş içinde onu kurtarmaya çalışıyorlardı. SİHA onu aradan çekip almak için helikopter gönderebilir veya yaklaşmakta olan Taliban birliğine saldırması için pilotsuz seyreden radyo kontrollü Predator uçağı yollayabilirdi. İkisini de yapmadı. Hak sabah saatlerinin ortalarında Taliban savaşçılarının eline geçmişti. Onu bir jipe bindirerek Kabil'e doğru yola koyuldular. Pek uzaklaşmamışken karşıdan hızla gelen ve durmaları için farlarıyla sinyal veren siyah bir Land Cruiser gördüler. İçinde Taliban İçişleri Bakanı Molla Abdülrezzak vardı. "Hayır, Kabil'e gidemez," dedi Rezzak savaşçılara planlarını duyunca. "Bu adamı ortadan kaldırmamız lazım, idam edilmeli." Rezzak jipin Land Cruiser'ını takip etmesini buyurdu. Ufak konvoy ana yoldan saparak taşlık bir arazide durdu. Hak'a dışarı çıkması emredildi. "Bu Allah'ın emridir ve ona boyun eğerim," dedi Hak. "Buraya Afganistan'ı yeniden inşa etmeye geldim, yok etmeye değil." Hak'ın son sözleri bunlardı. Sözleri biter bitmez Taliban askerlerinden biri onu başının arkasından vurdu. Yere yığılınca diğerleri mermilerini cesedine boşalttılar. Afganistan'ın barış için en büyük umudu olabilecek adam 43 yaşında ölmüştü. Taliban önderleri umutlu olmakta haklıydılar. Amerikan bombardımanlarının ilk dalgasına göğüs germeyi başarmışlardı ve tehlike potansiyeli taşıyan iki düşmanları Mesut ve Hak ölmüştü. Birleşik Devletler'deki haber yorumcuları Bush'un ülkeyi dünyanın öbür ucunda bir çıkmaza daha götürebilecek, yarım yamalak tedbirlerle dolu defolu bir plan üretmiş olduğunu homurdanıyorlardı. Kara birlikleri yollaması için başkanın üzerindeki baskı arttı. Dışişleri Bakanı Powell ise bunun aleyhindeydi. "Birleşik Devletler'in 5000 yıldır orada olan Afganların peşine düşmesini salık vermem," dedi savaş planlayıcılarına. Bush'un stratejisi Ekim sonlarında meyvesini vermeye başladı. SİHA'nın rüşvetleri Taliban'ı destekleyen bazı savaş ağalarını taraf değiştirmeye ikna etti. Diğerlerini ise Taliban mevkilerine saldırmaya itti. Abdülraşit Dostum'un kuvvetleri beraberlerinde Amerikan danışmanlarla kuzeydeki Mezar-ı Şerif adlı anahtar kenti aldı. Kısa süre ardından İsmail Han 6000 Taliban askerinin geri çekilmesini ayarladıktan sonra Herat'ın kontrolünü geri aldı. Hazırlık ve savaşla geçen bu haftalar Bin Laden'e Tora Bora diye bilinen engebeli hudut bölgesinin altında yatan ve büyük bir bölümü 1980'lerde SİHA'nın parasıyla sağlamlaştırılmış olan mağara ve tünel ağında kaybolmak için bolca zaman kazandırdı. Ölü verme riskini göze almak istemeyen Amerikalılar peşine düşmediler. Onun yerine Afgan ortaklarından onun izini sürmelerini istediler. Ancak Afganlardan pek azı ailesinin böyle önemli bir kimseyi kafirlere ifşa etmiş olmanın ebedi lekesini taşımasını istiyordu. İz sürmeye çok az çaba harcadılar ve adamlarını asla yakalayamadılar. Savaş ağalarının çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olan Taliban'a karşı mücadele Bin Laden'in izinin sürülmesinden daha başarılı oldu. 13 Kasım'da Taliban komutanları Kabil'i artık savunamayacaklarını anlayarak adamlarını başka yerlerdeki sığınaklara götürdüler. Kuzey İttifakı'ndan gerillalar onların yerini almak için kente akın ettiler. Coşkuyla karşılandılar. İnsanlar gizlenmiş pikaplarını çıkartarak yıllardır ilk defa müzik çaldılar. Kadınlar burkaları olmaksızın sokaklarda neşeyle koşuşturdular. Çoğu savaşta düşmanın başkentinin fethi savaşın kesin sonucu sayılır. Fakat Molla Ömer kendi memleketinin esas kenti olan Kandahar'da kalmayı tercih ederek Kabil'e taşınmamıştı. 7 Aralık'ta Kandahar Peştun milislerinden oluşan gevşek bir ittifak tarafından alındı. Birleşik Devletler'e yönelik terör saldırılarının 87 gün sonrası olan bu tarih, Amerikan zaferini tescil etti. Fakat bunun gerçekten bir zafer olup olmadığı tartışmaya açıktır. Amerikalılar El-Kaide'yi koruyan rejime alaşağı ettiler. Ancak Afganistan'da çatışmak için birkaç yüz askerden fazlasını göndermeyi reddederek terörist önderlerin 11 Eylül suçları için cezalarını çekmekten kaçmalarına göz yumdular. Ardından hemencecik dikkatlerini Irak'a çevirdiler. Bölüm 12. Göz çukurlarında sinekler dolaşıyor olacak ile ilgili notlar. Sizle dostluk kurmak istiyoruz. British Broadcasting Corporation, Afghan Warrior, The Life and Death of Abdulhak. Komutan Afganistan'a girmiştir. Wall Street Journal, 24 Ekim 2001. Hak kapana kıstırılır. Yazarı Joseph Ritchie, 13 Haziran 2005 ve Robert McFarlane, 1 Temmuz 2005 ile röportajları. Hiçbir şart altında kaybedemeyiz. Cold Steve, Ghost Wars, The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden, From the Soviet Invasion to September 10, 2001, New York Penguin 2004, sayfa 40. Bu trajediyi yeni atlatmıştık, BBC. CIA rolünü biliyordu, BBC. Direnişin devam etmesi şarttır, Cole, sayfa 51. Hikmetyar amansız ve Amerikan karşıtı, BBC, Evans Martin, Afganistan, A Short History of Its People and Politics, New York Harper Collins, 2002, sayfa 213. Başlıca sav şuydu, BBC, gerillalara 100 milyonlar, Cole, sayfa 151. Kendi suikastçilerinizi finanse ediyorsunuz, Cole, sayfa 182. Savaş kanayan bir yara, Evans, sayfa 233. Bearden Telgrafı, Cole, sayfa 185. Necibullah terörizme karşı uyarıda bulunur, Cole, sayfa 234. Halk cephane çöplüğü ve afyon tarlası öngörür, BBC. Nangarhar'ın uzun vadede geleceği, Cole, sayfa 173. ABD Taliban'la iyi ilişkiler sürdürmekte, Evans, sayfa 256. Dışişleri Bakanlığı, UNIKAL'ın planlarını üstlenir, Cole, sayfa 330. Bunu yapanların kim olduğunu öğreneceğiz, Woodward Bob, Bush at War, New York, Simon & Schuster, 2002, sayfa 18. Ölü ya da diri, Woodward, sayfa 97. Bozguna uğratacağız onları, Woodward, sayfa 52. Bir gruptan bahsediyorsunuz sandım, New York Times, 16 Haziran 2000. Bush topluluğa belli etti, Woodward, sayfa 85. Başını bir kutuda istiyorum, Woodward, sayfa 141. ABD çok önemli bir mücadele içinde, Woodward, sayfa 45, 53, 131. Düşmanların bizden nefret etme sebebi, Tanner, Stephen, The Wars of the Bushes, A Father and Son as Military Leaders, Philadelphia, Casemate, 2004, sayfa 164. Duymakta oldukları üzerine Armitage, Woodward, sayfa 244. Halkın son dakikaları, BBC, New York Times, 26-28 Ekim 2001, Wall Street Journal, 24 Ekim 2001, Washington Post, 29 Ekim 2001. Haber yorumcuları homurdanır, Woodward, sayfa 279. Afganların peşine düşmesini salık vermem, Woodward, sayfa 275. 27. ayrımın sonu, sayfa 366.